Ayrım 25.
Feminist eleştiri kuramı. Feminist eleştirinin çeşitleri var. Kimi feministler Marksist eleştiriyi, kimisi psikanalizi, kimisi yazara, kimisi okura dönük eleştiriyi kendilerine örnek almışlardır. Bundan ötürü feminist eleştirinin hangi tür kuram altında incelenmesi gerektiği tartışılabilir. Aslında böyle bir yere yerleştirmek zorunluluğu da yoktur. Ama biz bu kitapta kuramları belli bir sistematiğe göre ayırarak incelemenin daha uygun olacağını düşünmüş olduğumuz için, feminist eleştiriyi de saptadığımız dört yaklaşımdan birine yerleştirmek sorunuyla karşılaştık. Sonuçta okur merkezli kuramlar arasına kattıksa, bunun tek nedeni feminist eleştirinin ilk örneğinin edebiyata, kadın okurlar açısından bakması olmuştur. Feminist eleştiri 1960'larda Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da toplumsal ve siyasal bir savaşım olarak yeniden canlanan genel feminist hareketin edebiyat alanına da kaydırılması sonucu ortaya çıktı. Deniyordu ki edebiyat yapıtlarına bakıldığında yalnız gerçek yaşamda değil, romanlarda, şiirlerde, oyunlarda kadının aşağılandığı, horlandığı ve böylece ataerkil düzenin bu yoldan da desteklenip sürdürüldüğü görülür. Onun için feminist eleştiri, edebiyat yapıtlarında kadına karşı bu tutumu ortaya koymak amacıyla başladı. Ama kısa zamanda başka sorunlara da yöneldi. Ayrıca Amerika, Fransa ve İngiltere'de farklı sorunların vurgulandığını söyleyebiliriz. Amerika'da feminist yazınsal eleştiri daha çok üniversitelerde kadın öğretim üyelerinin elinde gelişmiş ve kadının okur ve yazar olarak yaşantısına eğilmiştir. Fransa'daki feministler ise yapısalcılıktan, Jacques Lacan'ın psikanaliz kuramından ve Jacques Derrida'dan yararlanarak daha soyut ve kuramsal çalışmalara yönelmişlerdir. İngiltere'de ise feminist eleştiri sosyalizmle bağlantılı olarak yürümüştür demek yanlış olmaz. Tabii bunlar vurgulanan genel yaklaşımlardır. Kesin sınırlar olduğu anlamına gelmez. Zaten bizim de burada yapmak istediğimiz feminist eleştiriyi ülkelere göre değil soruna yaklaşımlar bakımından ayırarak incelemek. Feminist eleştirmenlerin edebiyata iki ana yaklaşımları olduğunu söyleyebiliriz. 1. Okur olarak kadına yönelik. 2. Yazar olarak kadına yönelik. Okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri. Bu yöntem okurun kadın olması halinde metnin farklı algılanacağı ilkesinden çıkar yola. Çünkü metinde gözlemlenen cinsel ideoloji karşısında bir kadının tepkisiyle erkeğin tepkisi aynı olamaz. Ne ki bu iddia her kadın okurun edebiyat yapıtını bir kadın olarak okuduğu anlamına gelmez. Çünkü bu bağlamda kadınlık biyolojik bir cins ayrımına dayanmaz. Sonradan kültürle kazanılan belli bir kadınlık bilincine dayanır. Kadın olarak okumak için dişi olmak yeterli değildir. Dişiliğin anlamını bilmek gerekir. Okur olarak kadına yönelik eleştiri yönteminin amaçlarını şöyle özetleyebiliriz. Erkek yazarların yapıtlarına kadın okur gözüyle bakarak bu yapıtlarda sergilenen cinsel ideolojiyi, kadın imgelerini, klişe kadın tiplerini saptamak ve bunların feminist açıdan yorumunu ve eleştirisini yapmak. Bu tür eleştirinin ilk örneklerini Simone de Beauvoir'ın La Deuxième Sexe 1949 adlı yapıtında buluyoruz. Feminist hareketin çok şey borçlu olduğu ve Türkçe'ye kadın başlığı altında çevrilen bu kitapta Simone de Beauvoir, Marksçı bir yaklaşımla ataerkil toplumu eleştirirken, Stendhal, D.H. Lawrence, Montherlant, Claudel, Breton gibi erkek yazarlarda kadının konumunu da incelemiş ve bu kültürün içinde kadının dışlandığını, marjinal konuma itildiğini göstermiştir. Marksçı terminolojiyle ifade edecek olursak diyebiliriz ki, Simone de Beauvoir, kadının politik ve ekonomik alanda ezilmesini bir altyapı, kadını aşağılayan sanat ve edebiyatı da bu durumu yansıtan bir üst yapı olarak saptamaktadır. Bununla birlikte okur olarak kadına yönelik eleştiri yıllar sonra Kate Miller'ın büyük yankılar uyandıran Cinsel Politika 1969 adlı yapıtıyla bir eleştiri yöntemi olarak şekillenmiş ve yerleşmiştir. Gerçek yaşamda kadının ezilişinin ve aşağılanışının erkeklerin yazdığı romanlara da yansıdığını kanıtlamaya çalışan bu kitap 3 ana kısımdan oluşur. 1. Cinsel politika, 2. Tarihsel gelişimi, 3. Edebiyattaki yansımadan örnekler. Birinci kısımda millet, ataerkil toplumda kadını baskı altında tutmak için başvurulan politikayı incelemekte, ikinci kısımda cinsel devrimin tarihsel gelişimini ele almakta, üçüncü kısımda da örnek olarak seçtiği 4 yazarın D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer, Jean Genet romanlarında kadına ne gözle bakıldığını, nasıl aşağılandığını göstererek ataerkil düzen hakkındaki iddialarını pekiştirmektedir. Cinsellik, politik nitelik taşıyan bir sınıflamadır ve bu politika bir cinsin öbür cinse egemen olmak için kullandığı yolları ifade eder, diyor Millet. Ataerkil düzende kadın baskı altındadır. Çünkü güç sağlayan kurumlar, ordu, üniversite, sanayi, finans ve bunun gibi erkeklerin denetimindedir. Cinsler arasında toplumsal ve kişisel güç ilişkilerine ışık tutmak isteyen Millet, romanları da cinsel politikayı nasıl yansıttıklarını açıklamak için inceler. Seçtiği parçalarda yazarın cinsel ideolojisini belirtmek için romanda sergilenen cinsel tutumları, inançları, kadına karşı alınan tavrı irdeler ve kanıtlamaya çalışır ki, bütün bu konularda hep erkeğin üstünlüğüdür vurgulanan. Edebiyat yapıtlarındaki kadın karakterlere yönelik eleştirinin ortaya çıkardığı gerçeklerden biri de, erkek yazarların yarattığı klişe iki karşıt tipin varlığıdır. The Mad Woman in the Attic adlı 3 ciltlik yapıtın yazarları Sandra M. Gilbert ve Susan Guber bu konu üzerinde uzunca durur ve evdeki melekle canavar adını verdikleri bu klişe uç tiplerin özelliklerini, kaynaklarını gösterirler. Evdeki melek tipi ataerkil toplumda erkeğin kafasında ideal olarak yaşattığı kadın tipidir. Ve erdemleri arasında namusluluk, alçak gönüllülük, uysallık, masumiyet başta gelenlerdir. Gilbert ve Guber bu imgenin orta çağlarda Bakire Meryem'in saflık imgesiyle beslendiğini, sonra Dante, Milton ve Goethe'den geçerek 19. yüzyılda dinsel hüviyetini bırakıp evdeki melek tipine dönüştüğünü söylüyor. Ve İngiliz yazarlarından örnekler vererek 18. ve 19. yüzyıllarda kadınlara nasıl bir kişilik ve görevin uygun görüldüğünü belirtiyorlar. Bu melek kadın ayrıca erkeğini mutlu etmenin görevi olduğunu bilecek ve kendini evine, kocasına, çocuklarına adayacaktır. Karşıt uçta bağımsızlığına düşkün, çıkarını kollayan, erkeklerin kendisine biçtiği kişiliği kabullenmeyen ve bundan ötürü erkekleri ürküten canavar tipi yer alır. Gilbert ve Guber yine edebiyat yapıtlarından seçtikleri kadın karakterlerle örneklendiriyorlar bu tipi. Melek ve canavar tiplerini Türk edebiyatında da saptamak olanaklıdır elbet. Başka bir yazımda göstermeye çalıştığım gibi, Tanzimat'ın ilk romanlarında karşıt iki kadın tipi vardı. Benim kurban ve ölümcül kadın dediğim bu tipler, Gilbert ve Guber'ın melek ve canavar tiplerinin özelliklerini taşırlar. Kurban tipi masum, namuslu, yumuşak başlı, uysal, ve kendini erkeğini mutlu etmeye adayan genç kız ya da kadın olarak çizilmiştir romanlarda. Şemsettin Sami'nin Taşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı romanının kahramanı Fıtnat, Namık Kemal'in intibahındaki Dilaşup, Ahmet Mithat'ın Felatun Bey'le Rakım Efendisi'nden Canan, Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeştin'deki Dilber, erkek yazarların ideallerindeki melek huylu, güzel ve erkek egemenliğini severek kabullenmiş kadınlardır. Tanzimat romancılarının işlediği karşıt tip ölümcül kadınsa, erkeğin egemen olduğu toplumda otoriteye baş kaldıran bağımsız kadını temsil ettiği için melek değil bir şeytan olarak sunulur okura. Hile, yalan, entrika, cinayet onun silahlarıdır. İntibahtaki Mahpeyker'i, Nabizade Nazım'ın Zehra'sını, Yeryüzünde Bir Melek'teki Arife'yi bu tipin örnekleri arasında sayabiliriz. Edebiyat yapıtlarında böyle klişe kadın tipleri çizilmesinin anlamı ve önemi nedir? Feministler bu işte kadınların oyuna getirildiği kanısındadırlar ve oynanan oyunu sergilemek için dişilik ve kadınlık kavramlarını ayırmakla işe başlarlar. Dişilik kavramı cins ayrılığının biyolojik yönünü, kadınlıksa toplumsal ve kültürel normların belirlediği davranış biçimlerini gösterir. Dişilik doğaldır ve doğuştandır. Kadınlıksa eğitim ve terbiye sonucu sonradan kazanılır. Ataerkil oyun bu kavramları özdeşleştirmekle oynanır. Erkekler işlerine gelen kadınlık tanımını bütün dişilerin tanımı olarak ileri sürerler. Toril Moyne'in sözleriyle bu perspektiften bakıldığında ataerkil baskı bir takım toplumsal ölçütlerin tüm dişiler için geçerli olduğunu söylemekle sağlanır. Çünkü böylece seçilen kadınlık ölçütlerinin doğal olduğuna inanmamız gerekecektir. Bu ölçütleri reddeden kadın da hem doğaya ters düşmüş olacak hem de kadın sayılmayacaktır. Yani Toril Moyne'in dediği gibi ataerkil düşünce dişiliğin kadınlık denen bir özü olduğu inancını yaratmaya çalışmaktadır. Bu öz yukarıda saydığımız uysallık, alçak gönüllülük, masumiyet gibi niteliklerden oluşur. Görüldüğü gibi feminist eleştirinin bu ilk evresinde erkeklerin yazdığı yapıtlara daha çok ideolojik bir tutumla eğilinir ve bu yapıtlarda görülen kadın düşmanlığı, kadın sömürüsü belirtilir. Kadın tipleri araştırılır ve edebiyattaki kadının durumuyla ataerkil toplumdaki kadının durumu arasındaki ilintiye dikkat çekilir. Böyle bir eleştiri doğal olarak erkeklerin kadına bakışını, onun hakkında düşündüklerini, onun değerlendirilişini ortaya çıkarır. Ama edebiyatta yazar olarak kadın konusunu aydınlatmaz. Bu tür araştırmayı feminist eleştirinin ikinci evresinde buluruz. Yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiri. Bu tür eleştiriyi de ikiye ayırmakta yarar var. Çünkü amaç bakımından farklı iki yaklaşım görülüyor. Birincisi, edebiyat tarihindeki kadın yazarları incelemekte, ikincisi, yeni bir kadın söyleminin olanaklarını araştırmakta. Birinciyle başlayalım. Yazar olarak kadına dönük bu tür eleştirinin de çeşitli sorunlarla uğraştığını söylemeye gerek yok. Kadın yazarların erkeklerinkinden ayrı, kendilerine özgü bir edebiyatı var mıdır? Varsa, bir gelişme göstererek evrelere ayrılır mı? Kadın yazarlar arasında tema, olay örgüsü, karakterler bakımından ortak özellikler saptanabilir mi? Bunların ataerkil düzenin yarattığı koşullarla ilintisi nedir? Yazar olarak kadına dönük eleştirinin ilk örneğini A Room of One's Own 1924 kitabıyla Virginia Woolf vermiş sayılırsa da kadını yazar olarak ele alan feminist eleştiri bir yöntem olarak ancak 50 yıl sonra, 1975-1980 yılları arasında ard arda yayınlanan incelemelerle kabul ettirmiştir kendini. Belli başlıları arasında şu eserler anılır. Janet Kaplan, Feminine Consciousness in the British Modern Novel, 1975. Ellen Moore's Literary Women, 1976. Elaine Showalter, A Literature of Their Own, 1977. Gilbert and Goober, The Mad Woman in the Attic, 1979. Şu görüşten yola çıkar bu eleştirmenler. Kadın yazarların ayrı bir geleneği vardır. Çünkü tarihte kadınlar aynı türden baskılara maruz kalmışlardır. Bu durumda kadın yazarların dünyayı ve yaşamı erkeklerden farklı şekilde algılamaları doğaldır ama bu farklılık biyolojik bir ayrımdan kaynaklanmaz. Kadınların toplumda uğradıkları aynı türden baskıların yarattığı bir sonuçtur. Kadınlar toplum içinde bir alt kültür oluştururlar ve bundan ötürü kadın yazarların romanlarında dile getirdikleri yaşantılar, sergiledikleri davranışlar ve savundukları değerler arasında bir birlik, en azından bir benzerlik vardır. Amerikalı eleştirmen E. Showalter, A Literature of Their Own adlı kitabında ve Toward a Feminist Poetics adlı yazısında İngiliz roman tarihindeki kadın yazarlara eğildiğinde 1840'lardan günümüze kadarki zaman dilimini 3 evreye ayırır. Birinci evrede 1840-1880 kadın yazarlar erkek yazarları taklit ederler. Onların kadın tabiatı hakkındaki görüşlerini, varsayımlarını kabullenerek yazarlar. Yani erkek kültürü içinde onlarla yarışır, giderek takma erkek adları kullanmayı yeğlerler. 1880-1920 yılları arasına düşen ikinci evrede kadın yazarlar artık erkeklere öykünmezler. Bilinçli olarak erkek geleneğinden ayrılırlar ve feminist bir tavırla kadınların uğradıkları haksızlıkları dile getirirler. Bir karşı çıkış, bir protesto dönemidir bu. 1920'den beri süre gelen üçüncü evre, kadınların taklidi de, protestoyu da bir yana bırakarak, kadına özgü sanatın kaynağı olarak kadın yaşantısına eğildikleri, kadınlara özgü bir estetiği araştırdıkları evredir. Yazar olarak kadına eğilen eleştiriye bir başka örnek, yukarıda sözünü ettiğimiz The Mad Woman in the Attic adlı yapıttır. Birinci ciltte 19. yüzyılın Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte Bronte, George Eliot, Elizabeth Barrett Browning ve Christina Rosett gibi romancı ve şairlerini seçerek inceleyen Gilbert ve Goober, kadın yazarların ataerkil bir toplumda karşılaştıkları zorlukları, baskıları ve bunlara karşı örtülü bir biçimde tepki gösterirlerken nasıl bir strateji kullandıklarını ortaya koymaya çalıştılar. Gilbert ve Goober ilk önce kadın yazarların romanlarını nasıl ters bir ortamda yazmak zorunda kaldıklarına dikkati çekiyorlar. Bu ortam terstir. Çünkü yazarlığın bir erkek işi olduğu ve kadının elinin hamuruyla bu işe burnunu sokmaması gerektiği inancı çok yaygındır. Neden erkek işi? Çünkü yaratma erkeğe vergidir. God the Father, Allah Baba nasıl evreni yaratmış ve doğa kitabını yazmışsa, erkek de bir baba gibi yapıtını meydana getirir. Yani erkek, penisiyle çocuk yarattığı gibi kalemiyle de sanat yapıtı üretir. Bundan ataerkil batı kültüründe metnin yazarı bir baba, bir ata, hayat verici estetik bir patriarktır. Kalemi penisi gibi doğurtucu gücün bir aracıdır. Öyleyse kadının eline kalem alması yalnızca yakışıksız bir davranış değil, adeta doğaya karşı bir suç, bir yerini bilmeme örneğidir. Bir küstahlıktır en azından. Türk edebiyatında bu konu araştırılmış değil ama kadının yazarlığa soyunmasına karşı duyulan tepkiye ilginç bir örnek gösterebiliriz. Peyami Safa'nın Bir Tereddüdün romanındaki baş kişi, Peyami Safa'yı temsil eden bir romancıdır ve Pirandello'yu çevirmekte olan Vildan'la tartışırlarken, aralarında geçen aşağıdaki konuşmada romancı Vildan'ı şöyle suçlamaktadır. Kadının ebediyeti zekasında değil, rahmindedir. Yani kadın, yaratıcılığın merkezini şaşırmıştır. Senin ümitsizliğin buradan geliyor. Pirandello mütercimi olarak değil, bir çocuk anası olarak ebedileşebilirsin. Ya erkek? Onların içinde de yaratmak için ruh sancısı çekenler müstesna, baba olmayanlar, ana olmayanlardan farksızdır. Peyami Safa'nın bu konuda ne düşündüğü açık. Erkek ya baba olmalı, yani penisiyle çocuk yapmalı, ya da sanatçı olmalı ve doğum sancısı gibi ruh sancısı çekerek kalemiyle yaratmalıdır. Başka bir deyişle, erkek ister penisiyle ister kalemiyle yaratabilir ve her iki şıkta da görevini yerine getirmiş olur. Kadının görevi ise doğurmak, ana olmaktır. Gilbert ve Goober'a göre İngiltere'deki koşullar altında eline kalemi almak bir kadın için psikolojik olarak çok zor bir şeydi. Evdeki melek rolünü bırakırken duyacağı yetersizlik korkusunun, aşağılık duygusunun ve yasak bölgeye tecavüz kaygısının kadında bir yazarlık bunalımına yol açması doğaldı. 19. yüzyıl boyunca kadın romancılar bu olumsuz koşulların doğurduğu öfke içinde yazdılar. Ama zamanla bunalımı aşmayı, ataerkil düşüncenin kendilerine uygun gördüğü rolü reddederek kadınlara özgü bir roman geleneği oluşturmayı başardılar. Bu gelenekte kadın yazarların ataerkil toplumda yazabilmek için bir takım stratejiler geliştirdiklerini saptayabiliriz, diyor Gilbert ve Goober. Bir kere yapıtın aşikar olan ve yüzeyde görülen anlamının altında, toplumda pek iyi karşılanmayacak kadınca yönünü meydana getiren derin bir anlam gizlenmiştir.